Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırlıyor. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada Mehmet Kasar sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Ve her zaman olduğu gibi Sayın Osman Kayar ile birlikteyiz. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Kadının kocasına rızık isteme yolunu göstermesi, onun da kabul etmesi. Kadın dedi ki, bir güneş doğmuş, bütün cihan ondan aydınlanmıştır. O Tanrı vekili Allah'ın halifesidir. Bağdat şehri onun yüzünden bahar gibidir. O padişaha ulaşabilirsen abad olursun. Ne vakte kadar fukaranın yanına gidip duracaksın? İkbal sahiplerinin dostluğu kimya gibidir. Onların nazarına benzer kimya nerede? Ahmet'in gözü Ebu Bekir'e deyince o bir tasdik yüzünden sıddık oldu. Kocası, ben padişah huzuruna nasıl çıkarım, bahanesiz onun yanına nasıl giderim? Buna bir münasebet, bir vesile gerek. Hiçbir sanat aletsiz meydana gelir mi? Mecnun gibi, ki birisinden Leyla'nın biraz hastalandığını duymuştu. Eyvah dedi, bahanesiz nasıl gideyim? Gitmezsem, hatrını sormazsam ne hale gelirim? Keşke hazık bir hekim olsaydım. O vakit Leyla'ya koşa koşa giderdim. Tanrı, ya Muhammed onları çağır diye buyurdu da utanmamıza mani oldu. Gece kuşlarının kabiliyeti olsaydı gündüzün uçup gezip dolaşırlardı dedi. Kadın, kerem sahibi padişah meydana çıkıp kendisini gösterirse işte vesile odur. Çünkü alet varlık alametidir. Asıl hüner aletsizliktedir, tevazudadır. Arap, aletsiz nasıl alışveriş edeyim de aletsizliği elde edeyim. Müflisliğime bir delil gerek ki padişah halime acısın. Sen bana dedikodudan başka bir yol göster ki padişah merhamete gelsin. Çünkü sözden ibaret olan bu dediğin o hakimler hakiminin yanında merduttur. Müflisin şahidi doğruluk olmalı ki nuru söylemeden parıldasın dedi.
Evet. Şimdi Sümer Hanım, burada yine hikayeye devam ediyor Mevlana Hazretleri. Kadının kocasından rızık isteme yolunu göstermesi diye başladığı bu bölümde. Aslında normalde dünya hayatında insanların temel problemlerinden bir tanesi de geçim derdidir ki buna Müslümanlar rızık diyorlar. Ve geçimini temin etmek de her insanın üzerinde düşen bir görevdir ve yerine getirmesi gerekir. Bu konuda da yol gösterme hususunda kadın şöyle söylüyor kocasına, diyor ki Bağdat'ta bir güneş doğmuş, bütün insanlar ondan istifade etmektedirler diye onu padişahın huzuruna ya da işte devlet başkanının huzuruna gönderip bir şeyler istemesini kendisine salık veriyor ki bu aslında Mevlana'nın bize öğretmiş olduğu şeydir ki kadının kocasına gösterdiği şeydir. O da ne diyor? O padişaha ulaşabilirsen abat olursun. Ne vakte kadar fukaranın yanına gidip duracaksın? Şimdi aslında normal şartlarda hiçbir zaman tembellik yaparak, yatarak bir şey elde etmek mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim bu konuyu açıkça ifade ediyor. Diyor ki insan için çalıştığından başka bir şey yoktur. Bu hem dünyevi anlamda böyledir hem de ahirete hazırlık anlamında böyledir. İnsan ne gayret gösterirse o kendisine verilir. Daha fazlası kendisine verilmez. Bu anlamda baktığımızda Mevlana Hazretleri önceki bölümlerde de dile getirmiştik. Şu ayet-i kerimeyi hatırla da Allah'a işsiz güçsüz belleme. O ayet-i kerime neydi? Allah her an yeni bir iştedir ayetiydi ve Allah bile her an yeni bir iştedir. Her an yeni şeyler yarattığına göre bir Müslümanın da bir insanın da tembellik göstererek yatıp kendi ihtiyacını karşılamaması doğru bir şey değildir. Mevlana'ya göre doğru bir davranış değildir. Eğer bulunduğun yerde rızık bulamıyorsan, rızık elde edemiyorsan bu defa başka yerleri aramalısın ve oralardan rızık elde etmelisin. Tamam, buradaki rızık sadece biyolojik varlığımızın rızkı değil, aynı zamanda manevi tarafımızın rızkı da böyledir. Yani ilim öğrenmek ve kendi ruhi ihtiyaçlarımızı, psikolojik ihtiyaçlarımızı karşılamak da böyle bir şeydir. hele hele söz konusu olan bilgi edinmek ve ruhla ilgili olarak psikolojik yanımızla ilgili olarak bilgi edinmek söz konusu edindiğinde bunu tek başımıza da yapamayabiliriz. O zaman ne yapıyor? Bu hanımı ona yol gösteriyor. Diyor ki padişahın huzuruna git, ondan istifade et. Bu anlamda baktığımız zaman mutlaka ne yapmamız lazım? Bizim sayı gayret içerisinde olmamız lazım. Bir faaliyet içerisinde olmamız lazım. Bu yüzden de bizim literatürümüzde öğrenci-öğretmen münasebetleri söz konusu edildiğinde de öğrenciye talebe demişlerdir. Öğretmene de muallim demişlerdir. Talebe, talep eden demektir. Ben öğretmen olduğum için bugünkü öğrencilere de hep bunu söylüyorum. Yani siz istemedikten sonra bizim size herhangi bir şey öğretmemiz söz konusu değildir. Mutlaka siz talep edeceksiniz, isteyeceksiniz, peşinde olacaksınız, arzu edeceksiniz. Sadece babanız, anneniz buraya gönderdiği için gelirseniz, onların zoruyla buraya gelirseniz bizim anlattıklarımızdan hiçbir şey istifade etmeniz söz konusu olmaz. Faydalanamazsınız. Bu yüzden sizin talep etmeniz gerekiyor. İşte burada kadın kocasına talep etmenin yolunu aslında göstermiş oluyor. Bu sözünü ettiğimiz talep etmek hem biyolojik ihtiyaçlarımızın karşılanması hem de manevi ihtiyaçlarımızın karşılanması söz konusu edildiğinde böyledir. Ve burada Mevlana Hazretleri bize bir şey daha söylemiş oluyor kadının ağzından. Ne vakte kadar fukaranın yanına gidip duracaksın? Oradaki kastedilen şey de şudur. Fukaranın yanına gittiğinizde onlardan bir şey elde etmeniz söz konusu olmaz. Yani eğer bedeni ihtiyaçlarınızla ilgili olarak onların yanına gidiyorsanız onu karşılamanız da söz konusu olmaz. Ya da ilim ihtiyacını gidermek istediğinizde de onlardan bir şey elde edemezsiniz. Buradaki fukarayı sadece mal bakımından fukara olarak düşünmemek lazım. Bilgi bakımından da düşünmek lazım. O yüzden ben öğrencilerime hep şunu söylüyorum. Gençlere de söylüyorum aynı zamanda. Siz kendinizi geliştirmek istiyorsanız mutlaka sizden bilgi bakımından daha üstün olan insanların yanına gidip gelin. Onlarla düşüp kalkın. Hep kendiniz kendi seviyenizde insanlarla düşüp kalkarsanız, hep onlarla oturup kalkarsanız bu defa onlardan ne yapamazsınız? İstifade edemezsiniz. Onlardan faydalanamazsınız. Eğer birilerinden faydalanmak istiyorsanız, özellikle bilgi söz konusu edildiğinde faydalanmak istiyorsanız, bu takdirde yine ne yapacaksınız? Sizden üstün olan birinin yanına gideceksiniz ki ondan faydalanacaksınız. Hatta iki öğrencinin bile birbirinden faydalanması söz konusu edildiğinde daha az bilenin daha iyi bilen bir öğrenciyle arkadaş olmasına hep sağlık veriyorum ben. Çünkü diyelim ki matematiği birisi problemleri çözebiliyor, diğeri çözemiyor. Eğer matematik problemlerini çözen birisiyle arkadaş olursanız, onunla düşüp kalkarsanız bilmediğiniz hususları ondan öğrenebilirsiniz. Yani öğretmenden öğrenemediğiniz kısımları arkadaşınızdan öğrenebilirsiniz. Ama iki matematik problemini çözemeyen genç birbiriyle arkadaş olduğu takdirde bunların birbirinden faydalanması da söz konusu olmaz. Bu yüzden bizim hep şeyi görmemiz lazım. Kendimizden bir gömlek yukarıda olan insanların yanına gidip gelmemiz gerekiyor. Eğer faydalanmak istiyorsak, istifade etmek istiyorsak. Bunu tabii çıkarcılık olarak anlamamak lazım. Menfaatperestlik olarak anlamamak lazım. Bu aynı zamanda insanın ihtiyaçlarını karşılamak söz konusu edildiğinde de böyledir. Buradan bir başka şey söylüyor Mevlana Hazretleri, diyor ki ikbal sahiplerinin dostluğu kimya gibidir. Onların nazarına benzer kimya nerede diye söylüyor bize. Ve hakikaten biz ikbal sahipleriyle dost olduğumuz takdirde onlardan istifade ederiz ve faydalanırız. Mevlana Hazretleri'nin başka bir beytinde şöyle bir şey sözü var, diyor ki misk dükkanında oturan üstü başı misk kokar. Demirci dükkanında oturan da üstü başı is kokar. Şimdi hakikaten demirci dükkanında ne vardır? Körük vardır, kömür vardır ve kömür ne yapar? İs kokar. Hı hı. Dolayısıyla aslında buradan bir şunu da hemen kolaylıkla anlarız ki insanoğlu aslında normalde çevresinin de ürünüdür aynı zamanda. Yani siz Anadolu'da meşhur bir söz var biliyorsunuz. Arkadaşınızı söyleyin, size kim olduğunuzu söyleyeyim. Neden bunu söylüyorlar? Çünkü insan çevresinin ürünüdür. Kiminle oturup kalkarsanız, kiminle düşüp kalkarsanız bir çeşit onlara bakarsınız. Önceki derslerimizde hatırlayın şöyle bir mevzu geçmişti. İşte mıknatıs ters kutuplar birbirini çeker, aynı kutuplar birbirini iter demiştik. Ama insan söz konusu edildiğinde aynı kutuplar birbirini çeker, ters olanlar birbirini iter. Yani insanlar birbirlerini çekerler. Birbirine benzeyen, yani kendine benzeyenle dostluk kurar, ehbaplık kurar. O yüzden de buna dikkat etmek lazım. Yani biz ne yapmamız lazım? Kendimizden daha üstün, daha bilgili, faydalanabileceğimiz insanlarla düşüp kalkmamız lazım. Kültür seviyesi yüksek insanlarla dostluk kurar, onlarla düşüp kalkarsanız sizin de kültür seviyeniz, hı hı, yükselir. Tam tersi avamileşmiş insanlarla düşüp kalkarsanız, siz kültür seviyesi yüksek bile olsanız bir süre sonra onlara benzemeye başlarsınız. Özellikle dilimiz onlara benzemeye başlıyor. Yani ben onu görüyorum. Kendi hayatım da görüyorum. Yani o düşüp kalktığınız insanların dili bir süre sonra bir de bakıyorsunuz ki kolayca size sirayet etmiş. Hatta daha önceki programlarda söylemiştim mesela. Diyelim ki biz misal kelimesi yerine şimdi atıyorum diyor insanlar. Hı hı. Yani nereden bulaştı bu sana dediğimde farkında bile değil nereden bulaştın. Halbuki orada mesela diyeceğiz veya örneğin diyeceğiz. Bunun yerine atıyorum diyor. Koskocaman profesör adam. Üstelik de Türkçe profesörü atıyorum diyor. Yani şimdi bu olacak iş değil. Sebep işte burada ikbal sahipleriyle değil de daha aşağıdaki insanlarla düşüp kalkmaktır. Mevlana Hazretleri bize bunu da göstermiş oluyor. Ve bir başka misal veriyor ki önemli bir misal. Ahmet'in gözü Ebu Bekir'e değince o bir tasdik yüzünden sıddık oldu. Yani çok önemli bir misal hakikaten. Şimdi Hazreti Ebu Bekir biliyorsunuz yani normalde işte Mekke'de aslında zengin bir adamdır. Hazreti Peygamber'in de arkadaşıdır. Ama Hazreti Peygamber'in arkadaş değil de Ebu Cehil diye isimlendirdiğimiz kişiyle arkadaş olmuş olsaydı bugün biz Hazreti Ebu Bekir'in adını iyilikle yad etmeyecektik. Hazreti Ebu Bekir'in ismini biz bütün camilerimizde varsa eğer üçüncü levha olarak yazılıysa Ebu Bekir ismi bu aslında Hazreti Peygamber ile düşüp kalkmasıyla alakalı bir şey. Eğer o Hazreti Peygamber'le dost olmamış olsaydı bugün bizim mescitlerimizde Ebu Bekir'in ismi yazılı olmayacaktı. Bakın Mevlana Hazretleri ne güzel söylüyor. Diyor ki yani Ahmet'in gözü Ebu Bekir'e deyince o bir tasdik yüzünden sıddık oldu. Biliyorsunuz bunu da anlatmakta fayda var. Dinleyicilerimizin çoğu bilinir ama sıddık demek sadık demektir. Hı. Yani çok sadık kişi anlamına geliyor. Biliyorsunuz bu hadise de şöyle cereyan ediyor. Hazreti Peygamber Mekke'de ilk inanan insanlardan bir tanesi Hazreti Ebu Bekir'dir Hazreti Peygamber'e. Ve ona zaman zaman müşrikler geliyorlar diyor ki ya sen adam şöyle söylüyor diyor. Bir takım şikayetlerde bulunuyor. Özellikle İsra hadisesi yani İsra ile ilgili ayet indirildiği zaman kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüldü diye ayet indirildiği zaman hemen koşa koşa Hazreti Ebu Bekir'e geliyorlar. Bak senin işte peygamberliğine inanan adam, inandığın adam bir gece de oradan oraya gittiğini söylüyor. Yani Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gittiğini söylüyor dediğinde bunu o mu söyledi diye soruyor. Diyorlar ki evet o söyledi. Bunun üzerine o da ne diyor? O söylese doğru söylemiştir diyor ve ikiletmiyor şey yani. Acaba öyle ben kendisine konuşayım. Acaba öyle midir? Böyle midir? Başka bir şey mi demek istemiştir diye demiyor. Sadece eğer o söylese doğru söylemiştir diyor. Dolayısıyla o günden sonra da Hazreti Ebu Bekir'in adı bu kez sıddık olmuştur. Yani tasdik eden insan, yani sadık insan anlamına geliyor. Ve bize de adı bugüne kadar gelmiş oluyor. O yüzden de bizim üstün insanlarla, manevi anlamda üstün insanlarla düşüp kalkmamız, onların sohbetinde bulunmamız her zaman faydamız olan bir şeydir. Eğer Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Peygamber olmasaydı, biz ne yapmış olacaktık? Ebu Bekir'i sıddık olarak isimlendirmeyecektik. Bu anlamda da önemli bir misal. Başka bir şey de bence aslında ben misal olarak Mevlana ve Şems Hazretleri'ni de söylüyorum. Yani bence tıpkı Şems aslında Ebu Bekir gibidir. Genelde bizde hep şunu anlatırlar. Yani Şems Mevlana'nın hocasıdır ve Mevlana'nın bu hale gelmesinin müsebbibi Şems'tir diye anlatırlar. Evet belki doğrudur. Öyle de olabilir. Benim ona itirazım yok. Ama Şems Mevlana Hazretleri ile karşılaşmamış olsaydı, o aradığı sorunun cevabını bulmak üzere Mevlana'nın karşısına gelmemiş olsaydı ve Mevlana ile ismi zikredilmemiş olsaydı biz Mesnevi'de Şems diye birisini görmeyecektik. Yani Şems'in adını da biz yine Mevlana ile düşüp kalkmasından biliyoruz. O yüzden de düşüp kalktığımız adamlara dikkat etmemiz lazım. Bu anlamda meseleye baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet-i kerime de bu sıddıkla ilgili olarak şöyle söylüyor. Diyor ki kim Allah'a ve Resul'e tabi olursa işte o Allah'ın nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler ile beraber olur. Bu ayet-i kerimedir. Bu ayet-i kerimede 3 ya da 4 kişiden bahsediyor. 1- Allah'ın nimet verdiği peygamberler, 2- sıddıklar, 3- şehitler, 4 salihler, 4 kategoriden bahsediyor. Peygamberler ki zaten onlar seçilmiş insanlardır. Onlardan Allah'ın dilediği insanların dışındaki insanların peygamber olması söz konusu edilir. Sıddıklar işte iman ettikten sonra bu imanlarına sadakat gösteren ve peygamberden hemen sonra zikredilen yani Allah tarafından övülen insanlar söz konusu edildiğinde peygamberler, peygamberlerden sonra övülen insanların ikincisi sıddıklar olarak isimlendiriliyor ve gerçekten de bu çok önemli bir şeydir. Önemli şu, eğer inanmışsanız bu imanında berdevam olmanız lazım ve kesin bir inançla bu işi sürdürmeniz lazım. En ufak bir rüzgarda, en ufak bir şüphe dalgasıyla karşı karşıya kaldığınızda hemen tereddüde düşmemeniz gerekiyor. Üçüncü sırada zikredilenler ise şehitlerdir ki biz özellikle bugünlerde memleketimizde bir takım hadiselerden dolayı şehitlerin ne kadar önemli olduklarını kendi hayatımızda da aslında biliyoruz. Çünkü Allah onları da önemli varlıklar olarak, önemli insanlar olarak bize zikrediyor ve hakikaten şehitlik düşüncesi ve fikriyatı İslam için önemli bir şeydir. Müslümanlar için önemli bir şeydir. Bu aynı zamanda kendi canını verecek kadar, inandığı şeye kendi canını verecek kadar şahitlik yapma isteğiyle dolu insan anlamına da geliyor. Bu çok kolay bir şey değildir. Yani siz bir şeye inanacaksınız ve bu inandığınıza canınızı da vereceksiniz. Bu çok kolay bir şey değildir. Bu yüzden de Allah şehitleri üçüncü sırada sayıyor ve nihayet salih insanlardan bahsediyor. Salih dediğimizde de hemen şunu hatırlatalım. Yani genelde İslam düşüncesinde saliha ile hasene dediğimiz iki kelime kullanılır. Saliha, ıslah edici amellerde bulunan, yani hem kendisini ıslah edici hem de toplumu ıslah edici davranışlarda bulunan, fiillerde bulunan insanlardır. Bir de hasene dediğimiz, yani güzel işler yapan insanlar vardır. Arasında şöyle bir fark vardır. Hasene dediğimizde evet iyi işler yaparsınız, güzel işler yaparsınız ama bu bir tek sizde kalır. Toplumun ıslah edilmesine ya da sizin ıslah edilmenize bir faydası olmaz. Bu da güzeldir, sevap bir iştir ama asıl lazım olan ve zor olan ve Allah indinde muhtemel olan salih ameldir. Salih amel de hem kendinizi hem de toplumu ıslah edecek işlerdir. Mesela bu salih amellere bir misal verelim. Diyelim ki bir köyde yaşıyorsunuz. O köyde su problemi var. Sizin de ekonomik imkanlarınız var. Bir yerden işte borularına su getirdiniz. Köyün ortasına herkes faydalansın. İşte biz buna salih amel diyoruz. Neden? Çünkü toplumun oradaki bir ihtiyacının karşılanmasını temin ediyorsunuz. Ve o ihtiyacın karşılanması mesela diyelim ki o insanların abdest alıp namaz kılmasını kolaylaştıran bir şeydir. Veya diyelim ki yolda giderken bir taş gördünüz yol üzerinde. O taşı alıp kenara koyduğunuzda işte ıslah edici bir fiilde bulunmuş oluyorsunuz. Veya siz öğrenci yetiştiriyorsunuz. Veya diyelim ki kötülükle mağrur bir adamla dostluk kuruyorsunuz ki onun kötülüklerinden engellemek ve onu ıslah etmek için gayret gösteriyorsunuz. Buna da bir salih amel diyoruz. Bu yüzden de Allah ayet-i kerimede peygamberleri, sıddıkları, şehitleri ve salihleri methediyor ve hakikaten insanlar da bu Mevlana Hazretleri'nin tavsiyesini göz önünde bulunduracaklarsa eğer, dostluk kuracaklarsa bu insanlarla dostluk kurmaları kendi menfaatlerindedir, kendi faydalarındadır. Ve o yüzden de bizim buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi netice itibariyle bir başka şeyden de bahsediyor Mevlana Hazretleri. Tamam diyor, yani padişahın huzuruna gitmek lazımdır ama diyor bahanesiz padişahın huzuruna gidilir mi? Bir bahane bulmamız gerekiyor diyor ve misal olarak da işte hem Mecnun'un hikayesini anlatıyor. Yani Mecnun işte şeyi Leyla'nın hasta olduğunu duyuyor. Hemen ona koşmak istiyor. Çünkü sevdiğidir o ama bir bahane olması lazım. Yani bir bahane olmadan çıkamam diyor. Kadına da diyor ki padişahın huzuruna çıkmam için bir bahane olmam gerekiyor diyor. Ve Mevlana Hazretleri Allah olduğunda yani padişah olarak Allah'ı gördüğümüzde bahaneye kalmaz diyor. Yani padişahın bizatihi kendi varlığı bahanesiz olarak ona gitmemize sebep olur. Çünkü Allah diyor bu ihtiyacımızı bizim şurada karşılamıştır. Tanrı ya Muhammed onları çağır diye buyurdu da o utanmamıza mani oldu diyor. Burada ayet-i kerime var, bir tane Âl-i İmrân suresinin 64. ayet-i kerimesi. De ki ey ehli kitap, Mevlana Hazretleri'nin atıfta bulunduğu ayet-i kerime bu. De ki ey ehli kitap, sizin ile bizim aramızda ortak bir kelimeye gelin. Yalnız Allah'a kulluk edelim. Ona hiçbir şey ortak koşmayalım. Bazımız bazımızı Allah'tan başka Rabler ilan etmesinler. Eğer bundan yüz çevirirlerse biz Müslümanlarız deyin diyor. Buradaki Mevlana Hazretleri'nin misal olarak kullanması ya da bu ayete işaret etmiş olması ortak bir kelimeye gelin. Çünkü Allah çağırıyor zaten. Normalde hani bir yerden davet beklersiniz. Bir vesile aramanız gerekiyor ya, vesileyi zaten Allah var etmiş. Ne yapmış? Çağırmış sizi. Yani ehli kitabı da çağırmış, başka insanları da çağırmış ki zaten Mevlana Hazretleri'nin o meşhur sözü var. Gel. Ne olursan ol, gel işte şu kadar ben şeyini, tevbeni bozmuş olsan da yine gel diye. Bu çağırma aslında bizim için bir vesiledir. Başka bir vesile aramaya gerek yoktur tarzında bir şeyi de bize anlatmış oluyor. Buradan da anlıyoruz ki aslında Allah'ın huzuruna varmak istediğimizde ya da İyi insanların yanına varmak istediğimizde ne yapacağız? Zaten o bize vesile olarak yaratılmıştır. Biz onun peşinde koşmuş olacağız. Yine burada kadının bir şeyi daha var, tavsiyesi var daha var. O da diyor ki kadın kerem sahibi padişah meydana çıkıp kendisini gösterirse işte bu vesile olur. Yani Allah vesileyi kılmış zaten. Şimdi burada İslam düşüncesinde özellikle tasavvuf düşüncesinde insanların hatta alemin yaratılmış olmasının temel sebeplerinden birisi olarak da ya da hikmeti olarak da alem Allah'ın bilinme isteğini burada zikrederler. Çünkü bilinmeyen bir şeyin kıymeti de olmaz bilmediğim için. Halbuki bildiğimiz takdirde onun kıymeti de bizim açımızdan çok fazla artmış olur. Çünkü sözden ibaret olan bu dediğin o hakimler hakiminin yanında merduttur. Yani şimdi diyor ki burada şeyin üzerinden, bedevi üzerinden tamam diyor ben tamam padişahın huzuruna çıkacağım ama diyor bu bahane yine de bulalım tamam diyor. Yani her ne kadar o bizi davet etmiş olsa da bir bahaneyle onun huzuruna çıkmamız lazım. bulduğumuz bahane de diyor, eğer şey olursa diyor, böyle hani sudan sabundan bir bahane olursa, yani gerçekliği, gerçek olmadığı hemen anlaşılacak bir şeyle, vesileyle gidersek bu onun tarafından çabucak anlaşılır tarzında bir itirazı var. Bununla ilgili olarak Mesnevi şarihlerinden bir tanesinin şöyle bir hikayesi vardı. O işte İstanbul'da biliyorsunuz eskiden Ramazan aylarında orucun açılması için hilalin gözetlerdi. Hilal göründüğü zamanda da Ramazan'ı başlatmış olurlardı. Ve bu meseleyi de iki şahitti. Yani birisi görecek, iki de şahit gösterecek. Ben şunlarla o bulunduğu yerde hilali gördük biz diye şahitlik edecektir. İstanbul'da işte kadıya geliyorlar. İki kişi, birisi koşa koşa geliyor kadıya, diyor ki ben diyor hilali gördüm diyor. Ama hikaye şöyle. Hilali gördüğünü iddia ederek koşarak kadın odasına giriyor. Fakat kadın odasında bir şamdan, akşam üzeri olduğu için şamdan yanıyor. Şamdanı görmüyor ve şamdana çarpıyor. Şamdan yıkılıyor. Şimdi kadın adamı huzurdan kovuyor. Diyor ki ya sen diyor koca şamdanı görmedin de incecik hilali nasıl gördün diyor. Şimdi hakikaten bir vesile bulmak istediğiniz zaman o vesilenin de ele avuca tutar bir tarafın olması lazım. Yani bir rahmetli babam şey derdi. Ya komşu yalan söyleyeceksin de bari doğru yalan söyle derdi. Biliyor musun? O da gittikten sonra ben babama derdim, baba ya doğru yalan nasıl olur? Yani yalan yalandır, doğrusun. Ya oğlum dedi, ya saçma sapan bir şey söylüyor adam. Hiç olmazsa doğru olma ihtimali bulunan bir şey söylemesi lazım ki ben ona inanayım. Yani doğru yalan dediğim şey benim diyorum. Sizin söylediğiniz gibi mantıklı olması lazım. Ama insanlar hakikaten biz özellikle bir yerlerde yönetici olanlar bunu çok bilirler. Çalışanlar böyle mantıksız bahaneler göstererek izin isterler. İşte işten kaçmak isterler. Burada bu mevzuyla ilgili olarak bizim üzerinde bulunmamız gereken şey hakikaten insanın Allah'ın kendisini çağırıyor olmasını vesile ederek de onun istek ve arzularına uygun bir hayat sürmek için gayret göstermesi gerekiyor ve Allah'tan yardım istemesi gerekiyor. Çünkü bizim hayatımız aslında Allah'ın dilemesiyle devam eden bir hayattır ve Allah'ı yok saydığımız zaman da çok da mutlu olmuyoruz. Yani Allahsız bir hayat, Allah'ın yokluğunu düşündüğümüz zaman, hani insanların bugün 7 milyar insan var yeryüzünde, herkes öyle çok da fazla hayatında Allah var diyerek yaşamıyor. Yani Allah'a hesap etmeden yaşayan milyarlarca insanlar da var ama netice itibariyle onların kendi iç dünyasındaki huzurlarına ve mutluluklarına baktığımız zaman ya da işte kendi tatminlerine baktığımız zaman Allah'a inanan ve bunu Ebu Bekir Sıddık gibi gerçekten sadık bir imanla buna inanan insanların ruh hallerinin ve psikolojik durumlarının diğerlerinden çok daha üstün olduklarını görüyoruz. Mesela memleketimizde de son zamanlarda üzülerek söyleyelim intihar hadiselerinin arttığını görüyoruz ve haberlerde dinliyoruz. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi de hakikaten insanların Allah'a inançlarının zayıflamış olmasıdır. Çünkü Allah'a inandığınız zaman evet zorluklarla karşılaşacağız. Zorluklarla hemhal olacağız. İşte bakın bu hikayede bile ne yapıyor? Kalkacaksın diyor. Bağdat'a kadar padişahın yanına gideceksin ki bir şey elde edebilirsin. Zorluk var orada. Yani zorluk olmaksızın bir hayat olmaz. Ama modern dünyada modern insanın temel problemlerinden bir tanesi bir profesör arkadaşımız öyle demişti. Yani huzurcu demişti. Yani huzurcu ne? Her istediği her şey hazır ve nazır olacak anında. Hiçbir isteğe yerine gelmemezlik olmayacak. Her istediği anında ulaşacak. Ama böyle bir dünya yok. Yani her istediğiniz hemen karşınızda, huzurunuzda hazır ve nazır hale gelmiyor. Bir takım zorluklarla karşı karşıya kalacaksınız ki gerçekten de biz tecrübe olarak da biliyoruz. Yani insanlar neticede her istediklerine ulaşamıyorlar, yapamıyorlar. Belki her istediğine ulaşan da aslında belki de mutlu olmuyor. Çünkü istek ve arzu da önemli bir şeydir. Bu mesela bu hikayeyi düşünelim. Şimdi buradaki bedevi kalkıp kendi memleketinden Bağdat'a kadar geldiği zaman ihtiyacı var. Bu ihtiyacını gidermek istediği zaman Bağdat'a kadar gitmek durumunda söz konusu edildiği zaman bir sürü yoldan geçecek, bir sürü mesafe kat edecek, kendisini uğraşacağı bir alan da böylece ortaya çıkmış oluyor. Ve bu meşgale de aslında onun mutlu olmasına sebep oluyor. Bu yüzden de Mevlana Hazretleri'nin bu hikayeleri bize aslında hayatın gerçeklerinden hareket ederek doğru bir anlayışa, doğru bir zihin yapısına doğru götürmek için yol aramamıza vesile oluyor.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler, haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.